anlat bana. Ne olur. Sevgili peygamberimi anlat. En evvel peygamberimi anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolumu aydınlat.
Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu, TGRT sunar. Sevgili Peygamberim, 2. kaset. Sahibi Enver Ören, yazan ve genel yayın yönetmeni Rahim Er, program yönetmeni Ahmet Çelik, yayına hazırlayan Ümit İsmailoğlu.
Geçim sıkıntısı son haddinde. Araplar yiyecek bulamıyor. Kıtlık arttıkça artmakta.
İşte tam o sırada herkesin açlıktan bir bir ölüp gideceği düşünülürken bir mucize oldu. Bir bolluk, bir zenginlik kumlardan nimet fışkırıyor gibi. Kıtlığı bolluğa çeviren bu mucizeye sebep Muhammedi Nur'un anneye geçmesi. Muhammedi Nur'un anneler annesine geçmesiyle de kavruk çölde muazzam değişiklik ve bereket. Ticaret canlı, piyasa hareketli. Abdullah bir Kureyş kervanıyla taşraya alışverişe gidiyor. Dönüşte Medine'ye geldiklerinde Abdullah aniden rahatsızlandı ve bu dünyaya veda etti. Hamile olan eşini bile göremeden. Melekler hayretle,
"Ya Rab, Resulün yetim kaldı," diye sorduklarında Yüce Allah,
"Onun koruyucusu ve yardımcısı benim," cevabını verdi.
Kederli Amine, hamileliğinin 6. ayındayken bir rüya görüyor. Bu bir rüya değil sanki, bir hakikat. Rüyasında bir adam Amine'ye nasihat vermekte.
"Ya Amine, tereddütsüz inan ki sen insanların en hayırlısına hamilesin. Doğduğunda onun ismini Ahmet veya Muhammed koy."
Bu bir ilahi müjde. Amine rüyada kendisine söylenenlere sadık. Zaman akıyor. Nihayet vakit tamam. Ayı ve günüyle eksiksiz ve kusursuz bir an.
Hicretten 53 sene evvel. Miladi 571 tarihinin 20 Nisan'ı. O Nisan ki mevsimlerin en gözdesi olan baharın en güzel ayı. Sabaha karşı. Güneş henüz doğmamış. Tangeri büyük bir ahenk ve ihtişamla ağırmakta.
Günlerden pazartesi. Bugün hayatlarında daima dönüm noktası. Sevgili peygamberimizin doğumları, Hacer-i Esved taşını yerine koymaları, peygamberliğin gelişi, hicretleri, Medine'ye varışları, vefatları hep pazartesi günü. Bu gürültüyle birlikte annede korku ve içinde dayanılmaz bir susuzluk. Aniden beyaz bir kuş ortaya çıkıyor ve kanatlarıyla Hazreti Amine'nin sırtını sıvazlıyor. O andan itibaren duyduğu korkunun yerini huzur alıyor, rahatlıyor. Daha sonra kendisine beyaz bir kapla süt gibi ak bir şerbet uzatılıyor. Baldan daha tatlı olan bu şerbeti içince susuzluğu diniyor ve kendisiyle birlikte evi nur kaplıyor. Her tarafa sağanak sağanak nur yağmakta. Allah'ın sevgilisinin doğumuyla dünyayı şereflendirdiği an mübarek ve muhteşem an.
Amine'de doğumdan dolayı ne bir ağrı ne de sızı var. Güneş yüzlü huriler odayı doldurmuş, anneye ve bebeğe hizmet vermektedir. Mübarek peygamberimiz doğar doğmaz başları secdede. La ilahe illallah, inni Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur ve ben onun Resulüyüm der. Anlı secdede ve şahadet parmağı havada ve dudaklarında bir cümle.
Ümmetim, ümmetim.
Bebek melekler tarafından sünnet edilmiş, göbeği kesilmiş ve tertemiz. Bu sırada gökten bir ses duyuluyor.
Onu insanlardan gizle.
Annenin etrafında melekler. Anne terliyor. Fakat cildinden ter değil, raihalar yükselmekte. Çevrede bir sürü kuş. Zümrüt gagalı, yakut kanatlı bu kuşlar bir yere konmadan havada durabiliyor. Amine'nin gözünden perde kaldırılmış. Bir uçtan bir uca kainat nurla dolu. Ta Busra köşkleri görünüyor ve üç bayrak. Biri doğuda, biri batıda, biri de Kabe'nin üzerinde. Annelerin en azizi bütün bunları görüyor. Sonra nurdan beyaz bir bulut yavruyu alıp gözden kayboluyor. Bulut uzaklaşırken bir ses.
Onu doğudan batıya kadar gezdirin. Peygamberlerin doğduğu yerlere götürün ki bereket hasıl olsun ve dualarını alsın. Atası İbrahim aleyhisselama arz etmeyi unutmayın. Ayrıca denizlerde de dolaştırın. Bütün alem ismi ve cismiyle kendisini tanısın.
Bir zaman sonra Peygamber Efendimiz'i kundaklı halde getirdiler. Mübarek ellerinde üç anahtar. Peygamberlik, zafer ve şeref sembolü üç anahtar. Az sonra öncekilerden daha büyük, yine bulut şeklinde bir nur daha yere indi. Buluttan kuşların kanat çırpışı ve at kişnemeleri işitiliyor. Nur, aziz bebeği alıp uzaklaşırken yine az öncekini de.
Muhammed aleyhisselama cin ve insanları takdim edin. Ve onu peygamberlerin ahlak denizinde yıkayın.
Kısa bir zaman sonra 18 bin alemin sultanını saf ve tatlı zülal suyu damlayan bir ipeğe sarılı olarak geri getirdiler. Adem aleyhisselamın temizliği, Nuh aleyhisselamın inceliği, İbrahim aleyhisselamın dostluğu, İsmail aleyhisselamın lisanı, Yusuf aleyhisselamın güzelliği, Yakup aleyhisselamın müjdesi, Eyüp aleyhisselamın sabrı, Yahya aleyhisselamın zühdü, İsa aleyhisselamın cömertliği, hepsi ona verilmişti. Gün yüzlü üç kişi göründü. Birinin elinde mis kokulu bir ibrik, birinde yeşil zümrütten bir leğen, diğerinde de ipek bir kumaş vardı. Bunlar evin dört köşesine birer sancak diktiler ve
işte dünyanın dört kucağına misal. O hangi tarafa gitse bu sancak elinde olacaktır.
Sonra mübareğin baş ve ayaklarını zümrüt leğende yıkadılar. Bu sırada bir ses duyuldu.
Onu Kabe'ye götürün. Kabe'yi ona kıble yapacağım.
Bebeği ipek bir kumaşa sararak güzel bir kundak yaptılar. Üçüncü kişi kundağı bir süre kolunun altında tuttu. Cennetin hazinedarı Rıdvan olan bu üçüncü şahıs daha sonra Efendimiz'e
ya Muhammed, bütün peygamberlerin ilmi sana verildi. Şecaat meşalesi senin üzerinde yükseldi. Zaferin anahtarı eline tutuşturuldu. senin heybetin ve azametin göklerden duyuldu. Müjdeler olsun. Her kim adını duysa yüreği titrer. Sana müjdeler olsun. Müjdeler olsun ki yüce Allah bütün iyi huyları ve güzel ahlakı sana verdi.
Bundan sonra melek Efendimizin yüzüne güzel bir koku sürdü. Saçını taradı, gözlerini sürmeledi ve bebekle birlikte gözden kayboldu.
Aradan 3 gün geçmişti. O görünürlerde yok. Anne merak ve endişe dolu. Bu sırada Rıdvan aleyhisselam bebeği getirir. Yüzü ayın 14'ü gibi parlak ve misk kokuyor. Melek,
bütün yeryüzünü kendisine arz ettim. Adem aleyhisselama götürdüğümde insanların babası bebeği bağrına basarak ona, sana müjdeler olsun. Sen kendinden önce ve sonra yaratılmışların efendisisin dediğini nakletti. Daha sonra bir an ortadan kaybolarak gene bebekle konuştu. Ey dünya ve ahiretin en makbulü, yolların en güzeli senin yolun. Ümmetin kıyamet günü seninle haşrolacaktır dedi.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
Büyük baba Abdülmuttalip doğum sırasında Kabe'de Allahu Teala'ya dua ile meşguldü. Bu sırada birdenbire makamı İbrahim'e doğru secde ederek doğrulduktan sonra şöyle dediğini duydu.
Allahu Ekber. Muhammed beni putlardan temizleyecektir.
Abdülmuttalip bu sesten sonra Hübel ismindeki büyük putun yüzüstü yere düştüğüne şahit oldu. Kulağına hafiften bir ses geliyordu.
Bu gece Amine'nin bir oğlu oldu. Üzerine rahmet bulutları indi. Kudüs'ten bir leğen getirerek onu yıkadılar. Muhammed insanları inkar karanlığından hidayet aydınlığına kavuşturacaktır. Hak Teala onu alemlere rahmet olarak gönderdi. Ey melekler! Şahit olun ki ona bütün hazinelerin anahtarı verildi. Doğduğu günü unutmayın. O gün kıyamete kadar bayramımız olsun.
Görüp işittiklerinden şaşkına dönen Abdülmuttalip kendini bir an uykuda sandı ama uyanıktı. Bir süre dili tutulur gibi oldu. Hemen dışarı fırladı. Bu sırada bir ses duydu.
Ey Kureyş'in efendisi! Neden korkuyoruz?
Abdülmuttalip de buna cevap verecek mecal nerede? Bu şaşkınlıkla yola koyulur. Eve yaklaştığında damda kanatlarıyla çatıyı örtmüş bir kuş görür. Öyle beyaz ki nurundan Mekke dağları parlıyor. Daha sonra heyecanla kapıyı çalar.
Çabuk aç ya Amine. Olanlardan aklımı kaybedeceğim. Kızım, alnındaki nuru göremiyorum. Çabuk söyle bana, alnındaki nura ne oldu?
Doğum yaptım. Nur bebeğe geçti babacığım. Ve doğum sırasında çok tuhaf haller yaşadım.
Ama sende doğum yapmış bir kadın hali yok ki.
Evet doğru. Baştan beri inanılmaz hadiseler içindeyim. Mesela damda gördüğün o beyaz kuş bebeğe süt vermek için benimle mücadele etti.
Öyleyse torunumu getir göreyim.
Şimdilik imkansız. Demin biri gelerek onu zümrüt bir leğende yıkadı. Ve 3 gün kimseye gösterme diye emir verdi.
Çabuk bana çocuğu göster. Yoksa elimdeki şu kılıçla ya kendimi ya da çocuğu helak edeceğim.
Amine kayınpederinin ısrarı üzerine çocuğun götürüldüğü evi tarif etti. Bunun üzerine Abdülmuttalip yalın kılıç o eve gitti. Ancak kapıda hiç tanımadığı biri ona şunları söyledi.
Çabuk buradan savuş git. Hiç kimse 3 günden önce onu göremez. Çünkü onu bütün meleklerin ziyaret etmeleri lazım.
Abdülmuttalib'i o cesur insanı bir titreme, bir korku aldı. Dili tutularak tek kelime konuşamaz oldu.
Doğumdaki hanımlardan biri Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem halası Safiye Hatun'du.
Onun doğumunda Amine'nin evindeydi. 6 ayrı mucizeyi yaşadı. Doğar doğmaz başını yere koyup secde etti. Sonra La ilahe illallah inni Resulullah dedi. Secdede bir şeyler fısıldadığını duydu. Eğildim kulak verdim. Ümmetim, ümmetim diyordu. Odada öyle bir nur parladı ki her taraf ışık içinde kaldı. Yavruyu yıkamak istediğimde bir ses, ey Safiye zahmet etme biz onu yıkanmış olarak gönderdik şeklinde bir ses duydu. Sünnet olmuş ve göbeği kesikti. Kundak yapacağım sırada sırtında bir mühür gördü. Kürek kemiklerinin arasında ve iri bir ben büyüklüğünde olan bu mühürde tüylerle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu.
Abdülmuttalip eve geldiğinde doğumun üzerinden 3 gün geçmişti. Çocuğu görüp sevdi ve geliniyle hangi ismi koyacaklarını konuştu. Amine hamileyken gördüğü rüyayı anlattı.
Babacığım, rüyamda bana şöyle söylendi.
Sen insanların en hayırlısı ve kainatın efendisine hamilesin. O dünyayı zinetlendirdiği zaman hasetçilerin şerrinden korunması için bir olan Allah'a sığınırım diye dua et ve Ahmet veya Muhammed ismini ver.
Ahmet'i kendisinin tercih ettiğini söyledi. Anne devamla doğum sırasında gördüğü harikuladelikleri naklediyor. O anda her taraf nurla dolu. Gözünden perde kalkmış, uzaklar yakın olmuştu. Şam ve Busra'nın çarşı ve sarayları, hatta Busra'nın develeri gözler önünde. Dede yavruya Muhammed adını koydu. Böylece ilahi murat yerini buldu ve ona o güne kadar kimseye nasip olmamış bir isim verildi.
Abdülmuttalip torununun doğumu şerefine bütün Mekke halkına 3 gün süren bir ziyafet verdi. Yemeğe gelenler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismini duyunca atalarında böyle bir geleneğe tesadüf edilmediği için sebebini sormaktan kendilerini alamadılar. Dede,
yerlerde ve göklerde tanınsın ve övülsün istedim. Ve bu sebeple Muhammed ismini verdim.
Daha sonra torununu alarak Kabe-i Şerif'e götürdü. Yavrucak dedenin kollarında mışıl mışıl uyuyor. Abdülmuttalip ziyaret ve duadan sonra yetime içli bir şiir söyleyerek sevgili efendimizi annesine getirdi ve gelinine,
ey benim asil gelinim, çocuğu iyi koru. Torunumun şanı yüce olacaktır. Dikkatin hep üzerinde olsun. Aman gafil olmayasın.
Tembihinde bulundu.
Peygamberimizin dünyayı teşrif etmelerinin ertesinde Yahudilerde telaş ve üzüntü müşahede ediliyordu. Beklenen yıldız doğmuştu. Acaba dünyaya gelen bebekte diğer işaretler de var mıydı?
Evet, onlar da vardı. Gelen haberde çocuğun nur yüzlü, sünnet olmuş ve göbeği kesik olduğu bildiriliyor. Bir bulutun gelerek kendisini götürdüğü ve 3 gün halka gösterilmediği ilave ediliyordu. Tevrat'ın yazdıkları doğru çıktı, dedi Yahudi alimleri. Bir Musevi ise çocuğu görmek istedi. Hani-i saadete geldiler. Bebeğin gözlerine bakar bakmaz kendini kaybetti. Aklı başına gelip yerden doğrulurken hazır bulunan Kureyşlilerin alaylı güldüklerini görünce öfkeyle bağırdı.
Ey Kureyş mensupları! Ey Kureyşliler! Tevrat hakkı için söylüyorum, bana kulak verin. Yorduğunuz bu çocuk işte o peygamberdir. ismi maşrikten magribe kadar yayılacak olan ve sizi, evet sizi kılıçla yola getirecektir. Nübüvvet İsrail oğullarından gitti artık. Ahkalarınıza devam edebilirsiniz.
Diyerek orayı terk etti. Yine aynı günlerde bir sabah erken vakitte bir tepede bir grup Yahudinin feryadı figanına şahit olunuyordu. Ortada bir Yahudi, çevresinde dindaşları bir söylüyor, bin dövünüyorlardı. Görenler şaşkın.
Hayrola, ne var, ne oldu? Niye böyle kendinizi paralıyorsunuz?
Beklenen gün geldi. Kızıl yıldız göründü. Bu yıldız ne zaman doğsa bir peygamber dünyaya gelir. Demek ki Muhammed doğdu. Daha ne olsun? Peygamberlik bizden gitti.
Soranlar gülüşerek yanlarından ayrıldılar. Musevilerin ağızlarını bıçak açmıyordu. Bir Yahudi yolda Abdülmuttalib'i gördü.
Ey Kureyş reisi, çocuğa ne isim verdiniz?
Muhammed.
Öyle mi? Demek öyle. Onun peygamber olduğuna dair üç delil bir araya geldi. Kızıl yıldızın doğması, isminin Muhammed konması ve asil bir aileye mensup olması.
Aynı günlerde Medine sokaklarında da bir Yahudi saçını başını yoluyordu.
Evet, o ebedi sultan doğdu. O doğdu. Yeryüzündeki bütün putlar yüzüstü yere düştü. O doğdu. Şam'da bin seneden bu yana akmayan Save Nehri'nin kuru yatağı su ile doldu, taştı. O doğdu. İran'da ateşperestlerin İstrabat şehrindeki tapınağında 10 asırdır fasılasız yanan ocağın ateşi söndü. O doğdu. Ateşkedenin söndüğü gece İran hükümdarı Kisra'nın eşsiz güzellikteki sarayının 14 kulesi yıkıldı. O doğdu. Doğduğu gece Kisra'nın sarayının kulelerinden başka Dicle kıyısındaki nefis köşkü de sular altında kaldı. Tamir ettirdi, yine sulara battı. Ve Kisra canını zor kurtardı. O doğdu. Devrin ileri gelenleri garip garip rüyalar gördüler. Rüyaların Şam'ın, Irak'ın, İran'ın, Dicle'nin, Fırat'ın İslam'ın mülkü olacağını haber verdiğine dair en namlı kahinler yorumlar yaptı. O doğdu. İnsandan gayrı bütün mahlukat onu emzirmek için yarışa girdi. Ve o doğdu. Büyücüler gelecekten haber veremez oldular.
Aleyhissalatü vesselam.
Doğumuyla cihanı aydınlatan nura selam olsun. O doğmasaydı, ya o doğmasaydı biz ne olurduk? O olmasaydı biz olmazdık.
Beni Saad aşireti Araplar arasında şeref ve cömertliğiyle nam yapmış bir kabile. Arapçayı çok mükemmel bir şekilde konuşmaları ise diğer meziyetleri. Peygamber Efendimizin doğduğu tarihlerde görülmemiş bir kuraklık ve bu kuraklıkla gelen kıtlık Beni Saad yurdu badiye taraflarında ne varsa silip süpürmüş. Midelere günlerce bir şey girmediği vaki. Anneler çocuklarını doyuramıyor. Ağaçlar dahi kupkuru.
Açlık böyle herkesi dize getirmişken bu kabilenin Züveyb oğullarından Halime ismindeki hanım bir çocuk doğurdu. Ama kadıncağız bitkin, doğum rahatsızlığı ve açlık kolunu kanadını kırmış. Beden ve şuur uyuşmuş gibi. Günlerdir aç. Yerle gök, geceyle gündüzü ayıramaz halde. Öyleyken yine de sızlanmıyor. Tevekkül ve teslimiyet içinde. Halime bir gece sahrada bitkinlikten uyuyakaldı. Gökyüzünde ışıl ışıl yıldızlar kaynaşırken o başını koyduğu kumlarda bir rüya görüyor. Bir adam önce kendisine buz gibi bir su veriyor ve sonra soruyor.
Beni tanıdın mı?
Hayır.
Ben senin sıkıntılı zamanlarda ettiğin ham ve şükürüm. Ey Halime, Mekke'ye git. Oraya gidersen kazancın çok yüksek olacak. Bir nuru evlat edineceksin.
Uyandığında bir tokluk ve dinçlik hissetti. Ancak kabile mensuplarının açlıktan çıkardığı iniltiler insanı perişan ediyordu.
Halimelerin bütün serveti kerimsiz bir merkep, sütü çekilmiş bir deve ile bir miktar koyun ve keçiden ibaret. Halime'nin sütü yeni doğmuş olan Damra'ya yetmediğinden bebek aç kalıyor ve ağlaması ile anneyi geceler boyu uyutmuyor.
Beni Sad aşiretinin çocuk emziren hanımları ilkbahar ve sonbaharda Mekke'ye iner. Her kadın bir bebek alır. Ona süt annelik eder. Terbiye ve yetişmeleriyle meşgul olur. Vadiyenin güzel suları ve kekik kokan yayla havasında serpilen, gürbüzleşen çocuklar birkaç sene geçince ailelerine geri verilir. Karşılığında bol kazanç elde edilirdi. Bu öteden beri sürüp gelen bir adetti. Böylece hali vakti yerinde olan aileler çocuklarını Mekke'nin bunaltıcı havasından kurtararak daha iyi bir iklimde ve mürebbiyeler nezaretinde büyütürlerdi.
O günlerde kabilenin genç hanımları süt annelik yapacakları bebek bulmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkma hazırlığında. Kafileye katılan Halime ve kocası yanlarına çocukları ile merkep ve deveyi de aldılar.
Kervan kona göçe şehre doğru yürürken gaipten bir ses geliyor.
Ey beni Sad kadınları! Çabuk olun! Çabuk olun ki Mekke'de doğan eşsiz çocuğu göresin.
Bu sözleri duyan beni Sad'ın genç hanımları daha hızlandılar. Halime merkebin üstünde, önünde Damra, hayvan açlıktan zor yürüyor. Bitkin ve mecalsiz. Haris hanımını uyarıyor.
Gayret, daha çabuk Halime. Kervanın şehre varmasına bir şey kalmadı. Biz hala buradayız. Öbür kadınlar etraftan çocukları alacaklar. Korkarım eli boş döneceğiz. Sonra müteessir olursun.
Halime hatun ne kadar uğraştıysa arkadaşlarına yetişemedi. O böyle yolları aşmak gayretindeyken sağından solundan sesler geliyor. Yine meşhul, yine ümit veren, yine haberler taşıyan sesler.
Sana müjdeler Halime. Onuru emzirme saadeti senin olacak.
Kervan arayı açmış. Halimeler çok geride. Bir dağın eteğinden geçiyorlar. Sarp dağ yarığında upuzun boylu biri Halime'ye görünüyor. Elinde bir mızrak var. Halime ürküntülü. Adam elini merkebin üstüne koyarak konuşuyor.
Ey Halime! Hak Teala sana müjdeler yolladı. Ben seni şeytandan ve düşmandan korumakla vazifeliyim.
Mızraklı şahıs kayboluyor. Halime kocasına...
Benim görüp işittiklerimin farkında mısın?
Değilim ama korkular geçirdiğini anlıyorum.
Emzirecek çocuk almamış olan hanım kaldı mı?
Halime hatun duraladı. Ümit ve itimat veren tavrı soylu haliyle dikkati çeken bu adam kim ki? Oradakilere soruyor.
Kim bu zat?
O Kureyş'in efendisi Abdülmuttalip'tir. Verilen bu bilgi üzerine Halime Abdülmuttalip'e giderek kendini tanıtıyor ve geç kaldığı için çocuk bulamadığını arz ediyor. Yaşlı adam hanımın isminin Halime ve aşiretinin Beni Saad olduğunu işitince tebessüm ederek,
"Sen de iki haslet bir araya gelmiş kızım. İsmin yumuşaklık, aşiretin mübarek manasını taşıyor. Zaten bu dünya ve öteki dünyanın kıymeti bu iki güzelliktedir. Ey Halime, benim yetim bir torunum var. Senin bütün arkadaşlarına söyledim. Babası olmadığı için almadılar. Emeklerinin boşa çıkacağını, ellerine bir şey geçmeyeceğini tahmin ediyorlar. Yanıldılar tabii. Eğer bu yavruyu kabul edersen kazancının yüksek olacağını sanıyorum.
Efendim, müsaade ederseniz kocama gidip danışayım.
Serbestsin. Seni asla zorlamıyorum.
Halime bir solukta kocasına giderek vaziyeti anlattı. Halime'nin yeğeni de o sırada yanlarına gelmiş. Haris hanımı dinledikten sonra,
Halime, hemen git ve o çocuğu getir. Allah belki de o yetim sebebiyle bize hayır ve bereket verecektir. Başkalarının almasından endişeliyim. Vakit kaybetme.
Fakat Halime'nin yeğeni zihin bulandırdı.
Yazık oldu. Beni Saad'ın öbür kadınları hizmetleri sonunda yüzlerini güldürecek evlerden çocuklar topladı. Siz de kendinize yük olacak babasız birini alıyorsunuz.
Halime bir an tereddüte düştü. Gitse mi, gitmese mi? Ses kafasında yaklaşıp uzaklaşıyor. Yük olacak babasız biri. O böyle kararsızken kalbine bir ilham doğdu.
Eğer o yavruyu kabul etmezsen ölünceye kadar iflah olmaz.
Halime düştüğü vesveseden hemen sıyrılarak niyetini bozan genci cevaplandırdı.
Arkadaşları birer çocukla giderken Halime'nin eli boş dönmesi yakışır mı? Onu alacağım. Varsın babasız olsun. Dedesi de mi yok? O zatın büyük bir insan olduğu belli. Zihnimi bulandırma.
Bunu der demez doğru kendisini beklemekte olan Abdülmuttalip'e koştu ve çocuğu alacağını söyledi.
Ey Halime, oğlumu emzirmeyi kabul ettin öyle mi?
Evet efendim, kabul ettim.
Dedenin içi sevinçle doldu. Hemen şükür secdesine vardı. Torunuyla Halime Hatun'a dualar etti ve süt anneyi öz anneye götürdü. Eve girdiklerinde yüzü ayın 14'ü gibi nurlu Hazreti Amini'yi gören Halime'nin gözleri kamaştı. Abdülmuttalip misafiri geline takdim ediyor. Aziz anne Halime'yi sıcak karşılayıp izzet ve ikram ettikten sonra bir ara,
3 gün önce bana biri gelerek oğluna süt anneyi Beni Saat kabilesinin Züveyf oğullarından tut diye tembihledi. Siz kimlerdensiniz? Beni Saat bin Bekr kabilesindenim. Babam Züveyf oğullarındandır.
Bunun üzerine Hazreti Amine misafirinin elinden tutup yavrusunun olduğu odaya götürdü. Süt anne Nebiler Sultanını gördüğü ilk anı bilahare şöyle tasvir edecektir.
Süt gibi beyaz bir sofa sarılmış, altına bir yeşil ipek kuma serilmişti. Sırt üstü uyuyan yavrunun güneş gibi parıldayan yüzünden başka alnında nuru ilahi görülüyor ve bebekten mis kokusu geliyordu. Yumuşak adımlarla yanına sokuldum. Uyandırırım diye korkuyordum. Ona 1000 can ve 1000 gönülle aşık oldum. O sırada bütün damarlarımdan göğsüme süt aktığını duyuyordum. Kendisini severken uyandı. Gözlerini açıp bana baktı ve gülümsedi. Böyle güzel yüzü ömrümde görmemiştim. Gözlerinden çıkan bir nur göklere yükseldi. 2 kaşının arasını öptü. Berrak gökler misali aydınlık yüzünü örterek incitmeden kucağıma aldı. Sedire oturup sol göğsümü verdim. Almadı. Sağımdan emdi. Ve daha sonra da bir gün bile solumdan emmedi. Sol göğsümü süt kardeşi Damra'ya bırakmıştı.
Peygamberimiz doymadan Damra annesinin yanına gelmiyor. Halime Hatun emzirme sonrasında kainatın efendisinin ağzını silmek istediği her defasında görünmez pamuk ellerin bu hizmeti yaptığını hayretler içinde takip ediyor.
Benden ilk emdiğinde neşe ve saadetimden kendimi zor tutuyor ve süt evladımızı bir an evvel kocama götürmek istiyordum diyen Halime Hatun, Abdülmuttalib'in şu iltifatını naklediyordu.
Hanımlar için de senin kavuştuğun gibi bir devlete kavuşan olmadı. Tebrik ederim.
Yetimliği yüzünden kimsenin almadığı yavru, Haris'in evine geldikten sonra bu hane her türlü sıkıntıya uzak oldu. Yokluğun yerini bolluk almış, üzüntüler neşeye dönmüştü. Develeri, koyunları bol süt veriyordu. Bütün Beni Sad kabilesinin sürüsü aynı kırlarda yayıldığı halde, öteki koyunların bitkinliğine karşılık Haris'in hayvanlarındaki bu canlılık, komşularda kendi çobanlarına karşı kızgınlığa yol açıyor ve onları beceriksiz buluyorlardı. Beni Sad erkekleri koyunlara sütsüz ve bir deri bir kemik gördükçe çobanlara çıkışıyorlardı.
Haris'in çobanı hayvanlarını nerede otlatıyorsa siz de bizimkilerini oraya götürün.
Evet, sürüyü aynı yerlerde gezdiriyoruz. Lakin bizimkiler böyle, onlarınkileri öyle.
Bu sebep? Siz bilmezseniz biz hiç bilmeyiz.
Beni Sad mensupları beyhude üzülüyordu. O, bütün aleme rahmet olarak gelmişti. Ve oraya varışının bereketi elbette zuhur edecekti.
Nitekim kısa bir süre sonra Badiye yaylasında ne kıtlık kaldı, ne sıkıntı, ne kuru ağaç. Tabiat renk renk, koku koku canlandı. Solgun yüzlere kan, kaygılı kalplere şevk geldi. Halime anne onu öz çocuklarından çok seviyor, Halime anne onun üstüne titriyordu.
Aleyhissalatü vesselamü ve tehiyye.
Gelişiyle kurak Badiye yaylasını bolluk ve berekete kavuşturan istikbalin şanlı peygamberi, gül kokulu bebek, derin seziş ve engin kavrayışlı süt annenin ihtimamında büyüyor. Halime ve kocası bebeğe hayran ve vurgunlar. Onu ilk tanıdıkları dakikadan bu tarafa harikuladelikler artarak devam ediyor. Görünüşte süt annenin engin titizliğinde, hakikatte ise ilahi himayede büyüyen insanlığın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem 2 aylıkken emeklemeye başladı. 3. ayda ayakta durabildi. 4. ayda duvara tutunarak adım attı. 5 aylıkken yürüdü. 6. ayda muntazam şekilde yürüyebildi. 7 aylık olduğunda sağa sola gidebiliyordu.
Konuşmaya başlaması da peygamberliğine müjde taşıyan bir hikmet. 8 aylıkken anlaşılacak kadar. 9. ayda açık bir lisanla konuştu. Konuştuğunda ilk defa ve yüksek sesle.
La ilahe illallahü vallahu ekber. Ve elhamdülillahi rabbel alemin. Kendinden başka ilah olmayan alemlerin Rabbine hamdolsun dedi. Ve bundan sonra Bismillahirrahmanirrahim demeden hiçbir işe başlamadı.
10 aylık olduğunda ok atan öbür çocuklarla beraber o da ok atıyordu. Yayla ahalisi hayrette.
Sen kimsin ey çocuk diye soruyorlar. Sevgili peygamberimiz, ben Arap'ın en hayırlısıyım. Harpte bahadır, mızrak atmada kuvvetliyim. Güzel ve heybetli görünüşlüyüm. Künyem Abdülmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed.
2 yaşına geldiğinde 4 yaşındaki bir çocuk gibi gürbüzdü. Daha o yaşlarda mübarek işlerde sadece sağ elini kullandığı dikkat çekiyor. Hazreti Halime anlatıyor.
Benden 2 sene süt emdi. Bu zaman zarfında daima tertemizdim. Ak bak yavrum gece ve gündüz muayyen vakitlerde ihtiyacını görür, temizliği gayetten yapılırdı.
Allahu Ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahu bükreten ve asilen. Allah büyüklerin en büyüğüdür. Övgülerle en çok övülmek Allah'a mahsustur. Sabah ve akşam noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatlarıyla tavsif edilerek tesbih edilmeye layık olan ancak Allah'tır. Sevgili makamındaki asil çocuğun sütten kesildiğinde bu duayı okuduğunu yine Halime anne haber veriyor. Ona sallallahu aleyhi ve sellem hizmet etme, devlet ve nimetine eren aziz süt anne, gözlerinde saadet ışığı inciden kelimelerle anlatmaya devam ediyor.
Diğer çocuklar gibi katiyen ağlayıp yaramazlık yapmazdı. Cıvıl cıvıl oynayan küçüklerin bu çekici oyunlarına katılmaz ve biz oyun için yaratılmadık derdi.
Sonraki yıllarda bizzat sevgili peygamberimiz doğumlarına dair bir vakayı şöyle dile getirmişlerdir.
Dünyaya geldiğim pazartesi gecesi yüce Allah 7 kat göğü meleklerle doldurdu ki sayılarını kendisinden başka kimse bilemez. Bu melekler kıyamete kadar tesbih ve takdis ile meşgullerdir. Sevabını ismim söylendiği vakit isteyerek ve severek bana salavat okuyanlara bağışlarlar. Allahümme salli ala Muhammedin fil evelin vel ahirin ve fi meleil ala yevmiddin.
Efendimiz 3 yaşındalar. Halime anne onu bir gözünden öbürüne vermiyor. Yabanın kurduğu uğursuzu var. Büyüklüğüne bunca iz işaret bulunurken emsalsiz emanetin kılına ziyan gelmemeli. Onu korumak, onu istikbale teslim etmek, zamana karşı, insanlığa karşı ve ebedi nizama karşı kabullenilmiş şerefli bir borç.
Havanın çok sıcak olduğu bir günde Halime anne tam peygamberimizi düşünüp güneş çarpmasından korkarken süt kardeşlerden Şeyma koyunların yanından çıka geldi.
Şeymacığım, gözlediğin Muhammed nerede?
Anneciğim Zahra'da.
Aman yavrum, ciğerpanem bu sıcakta Zahra'da nasıl kalır?
Anne, kızgın güneşin nur çocuğa ziyan vermesinden endişeli. Şeyma bir mucizenin şahidi. Görüp işitilmedik bir hadiseyi anlatıyor.
Anneciğim, güneşten kardeşime hiçbir zarar yok. Çünkü başının üstünde bir bulut devamlı kendini takip ediyor. Nereye gitsek bizimle hareket ediyor. Duruyoruz, duruyor. Yürüyoruz, yürüyor.
İlahi fermanla emir almış bir beyaz bulut, peygamberlerin efendisini kavurucu sıcakta serine alıp, serin gölgesine alarak onu ve yanındakileri muhafaza ediyor. Halime'nin içi yine rahat değil.
Dediğin doğru mu? Allah için söyle kızım.
Sahi söylüyorum anneciğim.
2-3 ay böyle geçti. Bir gün öğle üzeri, Efendimiz akranı olan çocuk ve süt kardeşleriyle bir vadideler. Çocuklar oynuyor. Habibullah da onları seyrediyorken öyle bir şey oluyor ki küçükler çığlık çığlığa bağırışıp oradan kaçıyorlar. Sicim gibi gözyaşı döküp evine koşanlardan biri de Damra.
Anneciğim, kardeşime bir şeyler oldu. Çabuk koşun.
Ne oldu oğlum? Söylesene, dur, söyle.
Koyunların yanındaydık. Birdenbire gökten beyaz kıyafetli 3 kişi indi. Kardeşimizi aramızdan aldıkları gibi tepeye çıkardılar ve sırt üstü yatırarak bıçakla karnını yardılar. Öldü mü, yaşıyor mu bilmiyorum.
Bundan daha kötü bir haber olmazdı. Halime ve Haris'in kan beyinlerine sıçradı. Bir nefeste söylenen yere vardılar. Devamını Halime'den dinleyelim.
Koşa koşa vadiye geldik. Yüksek bir yere oturmuş, göğe doğru bakıyordu. Tebessüm eden güzel çocuğumun yüzü al al olmuştu. Alnını ve gözlerini öperken sordum. Ey gözümün ışığı, ey alemlere rahmet oldum. Ne oldu? Seni kim rahatsız etti?
İki cihan güneşinin kendi ifadelerinden anlıyoruz ki Goncagül kuzuları güderken beyaz elbiseli üç şahıs görmüştür. Birinin elinde gümüş bir ibrik, diğerinde içi kardan beyaz bir maddeyle dolu zümrüt bir leğen vardır. O muhteremlerin en muhteremi vadiden zirveye iletince beyaz kıyafetli bu kimselerden biri fahri kainatı usulcacık sırt üstü yere uzatır.
Aynı melek daha sonra sevgili efendimizin sağ ve sol taraflarından bir şeyler alır gibi bir hareket yapar. Elinde nurdan bir mühür vardır. O kadar güzel bir mühür ki gören hayranlıktan kendini alamazdı.
Allah'ın Resulü melek bu nurdan mühürle kalbimi mühürledi. Ondan sonra kalbim nübüvvet ve hikmet nuruyla dopdolu oldu buyurdular. Rahmet yuvası kalbi nurdan mühürle mühürlendikten sonra yerine iade ettiler. Halime ve Haris yanına vardıklarında mübarek yavru mührün soğukluğunu hala vücudunda hissediyor. İkinci meleğin işi bitince üçüncü melek elini yarılan yere kor ve o an yara iyileşir. Beyaz elbiseli bu üç kişi daha sonra nazlı yavrunun elini ve yüzünü öperek ona güzel şeyler hazırlandığını müjdeler ve gökte kaybolup giderler.
Halime, Nur çocuğu annesi Amine Hatun'a getirdiğinde sevgililerin en sevgilisi 4 yaşındaydı. Yerküre erişilmez ve ulaşılmaz kıymetteki emanet avuçunda olduğu halde beza boşluğunda turlar atarak zamanın sonsuzluk harmanını elemeye devam ediyor.
Ve o sultan 6 yaşında. Sultan ki sultanların bir kerecik ayaklarına kapanmak uğruna taç ve tahtlarını fedaya hazır oldukları sultan. Sultan ki onu Allah seçti. Şefkati kadife yumuşaklığında Amine anne cennet kokulu yavrusunu 2 sene sevip okşuyor. Abdülmuttalib'in kartal kanatları altındalar. Dul bir anne ve yetim bir çocuk. Bu anne ve çocuk ilahi lütufla cihanın en huzurluları. Yavrusunun sevgisinde erimiş bir anne, bütün anneleri baş taşlığına yükselten emirleri getirecek evlat.
Amine anne de bir seyahat arzusu. Medine'ye gitse, dayıları Adi bin Necar oğulları ile kocasının mezarını ziyaret etse, yetimi içinde ne iyi olur. Anneyi çeken bir şey var. Bir şey koparıyor onu evinden, Mekke'nin suyundan, havasından.
Annelerin annesi, gül yavrusu ve ona dadılık yapan cariyesi Ümmü Eymen'i de alarak 2 deveyle Medine yolundalar. Develer sabır gibi güzel, sükut kadar ölçülü adımlarla ufuklara doğru akıp giden yollarda aziz yolcuları yorup incitmeden taşıyorlar. Güneş, bakır renkli çöl, salınan hurmalar, şurada burada tek tük ağaçlar ve arada bir kocaman gölgeli, ürpertili kayalar.
Nihayet Medine'de ve Necar oğullarından Nabiga'nın evindeler. Sevgili peygamberimizin babası Abdullah da bu evde. Bu evde ama nerede?
Evin bahçesinde birkaç kürek toprağın altında. Dünya gözüyle bir saniyecik bile bir araya gelemeyen baba Abdullah, anne Amine ve bir tanecik, nur tanecik yavruları. Şimdi bu bahçenin kıyıcığında içlerinden biri ötelerde olduğu halde buluşuyorlar. Dokunaklı bir manzara.
Amine'nin kalbi birkaç parça. Izdırabını içine gömüyor ve yetimine belli etmemeye çalışıyor. Ya Efendimiz derin bir sessizlik ve acısını gizleyen vakur yüz ifadesi.
Sonraki günlerde Resulullah Efendimiz küçüklerle beraber Medine'yi gezip dolaşıyor ve Beni Necar kuyusu denilen havuzda yüzmeyi öğreniyor. Bu sırada yine bir Yahudi, yine şüphe, yine dikkat, yine telaş. İşaretlerden ahir zaman peygamberinin gelmekte olduğunu çıkaran bir Yahudi bilgini oradan geçmekteyken arkadaşlarıyla olan Habibullah'ı görür görmez mıhlanmış gibi yere çakıldı. Ve bir müddet pür dikkat baktı, baktı ve düşünceli düşünceli yürüyüp kayboldu. Yahudinin içine kurt düşmüştür. Acaba o peygamber bu çocuk mu? Ertesi gün Efendimizin yalnız bir anını kollayarak yanına sokuluyor ve eğilip yavaşça soruyor. Ve adının Ahmet olduğunu öğreniyor.
Birkaç gün sonra da iki Yahudi Ümmü Eymen'i bularak...
Ahmet'i istiyoruz. Ne olursun bir defacık görelim yeter.
Mübarek dadı ısrarlar üzerine peygamberimizi getirdi. Ama gayet dikkatli ve uyanık. Efendimiz'i yakından gören ve nebilik alametlerini inceleyen Yahudileri adeta göz hapsine almış. Adamlar aralarında fısıldaşıyor.
Son peygamber, bu şehirde onun hicret edeceği Medine olduğuna göre...
İşittiklerinden huylanan Ümmü Eymen, olup bitenleri Amine annemize aktarınca aziz anne tedirginleşir. Zaten geldikleri de 30 günü bulmuştu. Ev sahiplerine teşekkür, Abdullah'a mana aleminde veda ederek Mekke'ye dönmek üzere yola çıktılar. Mekke'ye dönmek.
Mümkün mü? Ebba'ya gelene kadar böyle bir sual akla bile gelmezdi. Yolcularımız ziyaretlerini yapmış olmanın manevi hazzı ile neşe içinde uzaklıkları kat ediyorlar.
Fakat beklenmeyen bir şey oldu. Ebba denilen yere vardıklarında cihan serverinin annesi, annemiz yola devam edemez şekilde hastalandı. Develerden inmişler.
Ümmü Eymen ve sevgili peygamberimiz Amine'nin başındalar. O ise yerde kendinden geçip geçip toparlanıyor. Hastanın yüzünde büyük bir keder. Efendimiz ve Ümmü Eymen'de çaresizlik.
İşte yine kendine geldi. Yaşlı gözleri, canı, kanı, her şeyi güzelliğinde. Her övgüye layık olanı belagatli bir ifade kudretiyle mısra mısra methediyor. Ey çekilen ölüm okundan, yüz deveyle kurtulanın oğlu, Allah mübarek ismini ebedi kılsın. Hakikat olan rüyama göre sen celal ve sayısız ikram sahibi olan Allah tarafından ceddin İbrahim peygamberin dinini yerleştirmek, insanlara helal ve haramı tebliğ için peygamber olarak görevlendirileceksin. Rabbim seni putlardan ve putperestlerden koruyacaktır.
Ve ciğeri kavrulan annenin dudaklarında insanlık kaldıkça ışıltısı devam edecek bir şiir.
Her canlı ölür, her yeni pörsür. Ben ölsem de namım sürekli durur. Bilin ki tertemiz evlat bıraktım. Eskir yeni olan, ölür yaşayan, tükenir çok olan. Var mı genç kalan? Ben de öleceğim. Tek farkım şudur, seni ben doğurdum. Şerefim budur. Geride bıraktım hayırlı evlat. Gözümü kapadım, içim çok rahat. Benim ismim kalır daim dillerde. Senin aşkın yaşar mümin kalplerde.
Şiir bitince Nur anne ruhunu teslim etti. 20 yaşında gencecik Amine'nin de vefatıyla sevgili peygamberimiz şimdi de anneden öksüz kalıyordu. Babadan yetim, anneden öksüz. Anne baba, insanlık kaderindeki ilahi bir vazife için var olmuş, işleri tamamlanınca erken yaşlarında ebedi aleme göçmüşlerdi. Sevgiliye ana baba hakkının geçmemesi için bir cilve, bir sır. Peygamberlerin öncüsü Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicretlerinde Ebba'ya gelince taşların kapadığı bir toprak yığınının önünde durarak
"Ne olurdu valideme yapılan muameleyi bilseydim" diye o anki duygularını dile getirecek ve bu sözleriyle hem kendileri hem eshabı gözyaşı akıtacaklardır.
Ayrıca Efendimiz veda haccında anne ve babalarının mezarlarına gelerek İbrahimi din üzere Müslüman olan Hazreti Amine ve Hazreti Abdullah'ın Muhammedi imana kavuşabilmeleri için Allahu Teala'dan dirilmelerine müsaade isteyecek ve her şeye muktedir olan Yüce Allah sevgilisinin muradını kabul ederek onlara tekrar can verip Peygamberimize iman etme ve eshab ve ümmet olma büyük nimetine kavuşturacaktır.
Anne, Ebba'nın ılık ve yumuşak toprağına verilerek cennet bahçeli bir tümseye daha günün penceresinden veda ediliyor. Ümmü Eymen, acılar içindeki yavruyu yanına, sürücüsüz kalan deveyi yedeğine alarak 5 günlük bir yolculuktan sonra buruk kalplerle Mekke'ye dedesine geliyorlar. Dede, Ümmü Eymen'i paramparça bir yürekle dinliyor.
Şimdi hem öksüz hem yetim olan torununa daha da düşkün. Onu sallallahu aleyhi ve sellem'i öpüp okşuyor. Yalnızlığını hissettirmemek gayretinde. Sevgili peygamberimiz olmadan sofraya oturmayarak onu bekliyor. Gelince dizine veya hemen yanına alarak seçtiği lokmalarla mübarek yetimini besliyor. Abdülmuttalip torununun sözlerinden ayrı bir lezzet almakta. Bu sebeple o konuşunca kendisini can kulağıyla dinliyor.
Kureyş'in bu büyük liderinin Kabe-i Muazzama'nın dibinde bir makamı var. Gün dönüp de serin gölgeler uzamaya başlayınca Abdülmuttalip makamına geçiyor. Yanına çocuklardan sadece gözünün nuru emsalsiz yavru gelebilmekte. Odasında istirahat ettiğinde de oraya teklifsizce giren, dedesiyle uyuyabilen yine cennet kokulu o seçilmiş.
Ümmü Eymen annemiz müstesna çocuk üzerine adeta titriyor. Buna rağmen Abdülmuttalip onun bakım ve ihtimamı ile yakından alakalı.
Aman Ümmü Eymen, oğluma iyi bak kızım. Ehli kitap onun bu ümmetin peygamberi olacağını haber veriyor. Ümmü Eymen ne asil kadın Allah'ım. Öz anne kadar içli, yakın. Bu yüzden ileride iltifatların en makbulüne kavuşacak. Fahri kainat onu
annemden sonra annem diyerek başına peygamber metinin güllerinden örülü bir mana tacı oturtacaktır. Ümmü Eymen anne diyor ki onun aç ve susuzluktan şikayet ettiğini bir kerecik bile görmedim.
O aralar toprak yine yol yol çatlamış. Suya hasretin böyle dilim dilim ettiği bu topraklara yakında yağmur düşmesi kıtlık ve kuraklık kapıda.
Butas'a giderek büyürken Safiye binti Hisam'ın yol gösteren rüyası bir ümit kapısı aralıyor.
Ey Kureyş! Son peygamberin zuhur vakti erişti. O Resul aranızdan çıkacaktır. Gelmesi yaklaşıyor. Bolluk günleri Irak değil. İçinizde biri var. Heybetli, beyaz ve güzel yüzlü, uzun kirpikli. O ve siz abdestli olarak erkek çocuklarınızla birlikte Kabe'yi 7 defa tavaf edin. Sonra Kubeys Dağı'na gidin. Güzel yüzlü adam dua etsin ve yağmur dilesin. Siz de amin deyin. Allahü Teala yağmur yağdıracaktır.
Safiye rüyasını sabahleyin anlattığında dinleyenlerin gözünde sevinç parıltıları. Söylenen adamın Abdülmuttalip olduğunda herkes birleşiyor. Hep beraber emirin kapısındalar. Rüya anlatılıyor. Yıkanıp paklandıktan sonra her evden bir çocukla Kubeys Dağı'na çıkıyorlar. Dağlar ve ovalar bir damla suyu beklemeye durmuş. Abdülmuttalip kucağında iki cihan güneşi, etrafında halk, yerlerde kurumuş otlar. Gök bulutsuz, açık mavi. Abdülmuttalip dua ettikçe amin sesleri arı uğultusu gibi karşı kıyılara çarpıp yankılanarak eriyip kayboluyor.
Duanın üzerinden az bir müddet geçmişti ki göğün yağmur yüklü kurşuni bulutlarla dolmasıyla boşanması bir oldu. Çakırtılarla yağan şiddetli yağmur dağı taşı rahmete boğdu.
Kureyşliler gayet sevinçli. İleri gelenler şanlı dedeye minnet duyguları arz ediyor. Ama bu rahmete sebep dede mi, torunu mu?
Kureyş reisi bir gün yine Kabe'nin duvar dibindeki kendine mahsus yerinde. Huzura Necranlı bir rahip çıkıyor. Rahibin hallini istediği bir meselesi var. Bunun için doğrudan doğruya ona gelmiş.
Ey Abdülmuttalip, burası Mekke şehri. Kitaplardan edindiğimiz bilgilere göre kendinden sonra nebi gelmeyecek olan son peygamber beldenizde doğmuş olmalı.
Abdülmuttalip renk vermeyen bir sakinlikle dinliyor. Rahip son peygambere ait vasıfları tek tek saydıktan sonra ekledi.
Sülalesi İsmail aleyhisselama dayanır.
Demişti ki Efendimiz orayı şereflendirdiler. 7 yaşındalar. Rahip onu görünce sözünü kesti ve heyecanla bakışlarını üzerimde gezdirmeye başladı. Gözler, kirpikler, ten rengi, ayaklar.
Evet, işte bahsettiğim insan. Demek yanılmamışım. Oğlunuz mu? Babasının hayatta olmaması lazım.
Haklısın. Torunumdur. Babası o doğmadan öldü.
Söyledikleriniz bildiklerimi doğruluyor. Torununun ahir zaman peygamberi olacağına şüphe kalmadı.
Abdülmuttalip yüzünde alabildiğine memnuniyet aydınlıkları olduğu halde oğullarına döndü.
Denilenleri kulaklarınızla dinlediniz. Yeğeninize ona göre sahip çıkın.
İmalı bir cümle. Sanki vasiyet. Yoksa bir yıldız daha mı kayıyor? Merhamet kartalı vatan ufka doğru yorgun yorgun kanat mı çırpıyor? O yetim incinin yetimliğine yetimlikler mi ekleniyor?
Abdülmuttalip ömrünün son günlerinde, ölüm ona bir nefes yakınlığında, bir gölge uzaklığında, büyük göçün ilk habercisi donup kalan göz kapakları. Olsun.
Ölüm kendisine nefesi kadar yakın, gölgesi kadar uzak olsun. O bunu düşünmüyor. Doğmak, ölmeye aday olmak değil mi? Herkes gibi yalnız ölecek. O iki oğlu, 6 kızı, şu kadar akrabası, hatta sadık bir milleti de olsa yalnız, yapayalnız. Onun derin şuur ve güler yüzü teslimiyetinde. Çünkü hayatı sonsuzluğa dönük olarak geçti. Beklenmedik bir anda ölebileceğini, hesap melekleriyle yüz yüze kalabileceğini unutmadı.
Abdülmuttalip ölüm endişesinde değil, onun aklı fikri torununda. Hamisi vefat edince bu 8 yaşındaki yavru ne olacak? Baba yüzü görmemiş, annesine doymamış, o gül yüzlü, gül gülüşlü çocuk dededen sonra kimsiz kimsesiz kalmamalı. İncelikler menbaı müstesna kalbi kırılır da o iri iri güzel gözlerden uzun siyah kirpikler bir damla yaşı süzerek toprağa düşürürse bu o toprağın felaketi olmaz mı? Bu o toprağı yakıp kavurmaz mı?
Evlatları huzurunda. Hepsi gelmiş. Hepsi orada. Herkes de dönülmez yolculuğa çıkacak baba için büyük bir hassasiyet. Bir adam az sonra ölecekse orada susmak
en anlaşılır kelamdır. Başlar öne düşmüş, yaşlarla harelenen gözler yerde, renk uçağa yakın. Ah ölüm, ah ayrılık perdesi, ah büyük mecburiyet. Abdülmuttalip sakin ve telaşsız. Bir gün sonra geri gelecekmiş gibi tabii. Elinin biri peygamberler peygamberinin omuzunda olduğu halde konuşmaya başladı. Tesirli ve insanın ta içine işleyen ustalıkla seçilmiş kelimeler.
Benim için göç zamanının geldiği anlaşılıyor. Sizlerden ayrılıyorum. Kim ayrılmadı ki Abdülmuttalip kalsın? Yegane düşüncem şu yetim. Ona hizmet için biraz daha ömrüm olmasını ne kadar isterdim. Fakat imkansız. Ezelde takdir edilen günlerim tükeniyor. İçim varlığı büyük bir nimet olan yavrumun hasretiyle alev alev. Onu birinize emanet etmek istiyorum. Acaba hanginiz yeğenini yanına alarak üzüp incitmeden hizmet edebilir? Öyle dikkatle himaye edebilecek ki bir defa bile kırılıp darılmayacak.
En evvel söz alan Ebu Leheb oldu.
Ey Arap'ın kudretli önderi, ömrün uzun, duan kabul olsun. Eğer çocuğu yanına vermek için aklından geçen bir isim varsa ne âlâ. Ama bir kararın yoksa ben istiyorum. Arzuna uygun bakacağımdan emin olabilirsin.
Evet Ebu Leheb. Senin malın mülkün gani. Onu görüp gözetirsin. Ama kalbi katı ve merhameti az bir insansın. Yetimlerin kalbi yaralı olur ve çabuk incinirler.
Abdülmuttalip, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslamiyet'i yaymaya başladığında onun en büyük düşmanı olacak Ebu Leheb'i ta o günden ferasetiyle teşhis ediyordu. Baba evladına katı kalpli ve merhametsiz olduğunu ölüm vaktinin o zor demlerinde bile tereddütsüz hatırlatırken ne kadar haklıydı. Bıçak gibi keskin bu sözler üzerine Ebu Leheb diz çökmüş olduğu Abdülmuttalib'in önünden asabi ve huzursuz olarak geriye çekildi. İkinci istekli Hamza oldu.
Babacığım, bana emanet eder misin?
Bu şerefe en fazla layık olan sensin. Ne var ki çocuğun hiç yok. Evlat sahibi olmayan için çocuk halinden anlamak zor olur.
Abbas.
Öyleyse bana ver babacığım.
Sen de layıksın ama çocukların fazla. Bir babanın kendi evlatları dururken onları bırakıp başkasıyla alakadar olması kusurdur.
Ebu Talip, onu yetiştirmek için ben herkesten daha fazla arzuluyum. Gerçi malım mülküm yok ama sevgim çok fazla. Bu değerli hizmet benim olmalı.
Ey varlık hikmetim, içim hasretinle dolu olarak ahiret yolundayım. Artık senden mahrum kalıyorum. Amcalarından hangisinin manevi babalığını tercih edersin?
Dalgalı, siyah saçlı, kara kaşlı, kara gözlü, kırmızının güzelleştirdiği beyaz yüzlü çocuk bir anda koşup kollarını Ebu Talib'in boynuna doladı. Efendimiz, babası Hazreti Abdullah'la anne bir kardeş olan Ebu Talib'i seçmişti. Abdülmuttalip memnun.
Allah'a hamdolsun. Netice isteğime uygun tecelli etti. İyi dinle Ebu Talip. Bu narin yavru ana baba şefkatinden mahrum kalmıştır. Ona göre davran. Seni kardeşlerinden üstün tuttuğum için yüksek emaneti ihtimamına bırakıyorum. Onun babasıyla sen aynı anadan doğdunuz. Öz canın kadar aziz bil, sıkı koruyup kolla. Yeğeninin peygamberlik günlerini idrak edersen kendisine mutlaka tabi ol. Bunlar sana baba vasiyetidir. kabul ediyor musun?
Kabul ettim. Allah gizli ve aşikar her şeyi bilir.
Elini uzat. Elini uzat ki bu yüce emaneti sana bizzat teslim edeyim.
Sonra Ebu Talib'in elini sıktı ve torununu yanına alarak kainatın en güzel başını ve en güzel gözlerini öpüp kokladı.
Şahit olun ki ben cihanda bundan daha güzel bir koku ve bundan daha güzel bir yüz görmedim.
Abdülmuttalib'in vefatı Mekke'yi şöyle bir dalgalandırdı. O güne kadar kimseye gösterilmeyen bir hürmetle naaşı sidre yaprağının suyuyla yıkandı ve Yemen kumaşından iki parça kefene sarılarak misk sürüldü. Kureyş ahalisi emirlerinin tabutunu uzun uzun taşıdıktan sonra kabristan yoluna girdiler. Tabutun hemen arkasındakilerin arasında azizler azizi de vardı. Buğulu bakışları ayak ucunda yumuşak adımlarla yürüyor. Abdülmuttalip Hacun mezarlığında büyük dedesi Kusey'in yanına defnedildikten sonra alay Mekke'ye dönüyor.
Kabirde meleklere hesabını vere dursun, biz gelelim kendisini nasıl bildiğimize. Uzun boylu, heybetli, iri başlı, yakışıklı bir vücut. Bu vücudu akıl, terbiye, sabır, dürüstlük, mertlik ve anlayışla süsleyen bir güzel ahlak. Sadece fakir fukarayı değil, dağda ovada aç susuz kalan, kurdu kuşu bile aratıp bulduran ve onları doyuran, takva sahibi bir mümin. 3 aylara hürmet gösteriyor. Ramazan ayı gelince Hira Dağı'nda inzivaya çekilen ilk insan.
Akraba ve milletiyle yakından alakalı. Kimsesiz ve düşkünlerin sahibi. Zulüm ve haksızlığın hasmı. Abdülmuttalib'in bütün bu güzel huylarından dolayı Kureyş kabilesindeki lakabı İkinci İbrahim. İkinci İbrahim, yani Allah dostu İbrahim aleyhisselam hilkatinde. Bir insana rütbe olarak bundan başka ne lazım gelir ki?
Dar Mekke sokaklarında 2 kişi. Ebu Talip bir çocuğun elinden tutmuş olarak evinin yolunda.
Bu çocuk önce babası, sonra annesi, sonra dedesi ölen ve şimdi amcası Ebu Talip'e kalan kainatın varlık sebebi.
Amca bir fakir adam.
Bütün serveti 3-5 deve olmasına mukabil kalabalık sayıda çoluk çocuğu var. Güzel huylu biri. O da babası gibi ağzına içki koymamış. Yoksulluğuna rağmen de kavminin lideri. Böyle bir şeye o güne kadar tesadüf edilmiş değil. Birinin milletinin başına geçebilmesi zengin olma şartına bağlıydı. Ebu Talip babasının vasiyetine tam tabi, yeğenini gözü gibi koruyor. Onu öz çocuklarından dahi çok seviyor. Öyle bir sevgi ki gıpta etmemek mümkün değil.
O elini uzatmadan yemeğe başlamıyor.
O gelmeden sofra kurulsa durun diyor, oğlum gelsin. Sen hayırlı ve mübareksin diyerek iltifat ediyor ona. Ne doğru, hem hayırlı hem mübarek. Eğer sofraya ilk el uzatan bu mübarek çocuk olmamışsa yemek kifayet etmiyor ve hane halkı aç kalkıyor. Ama ilk başlayan oysa yemek artıyor bile. Bir kase sütten biraz içse kase bütün herkese yetene kadar tükenmiyor.
Efendimiz her yaşta edep timsali. Sofra kurulduğunda Ebu Talib'in çocukları hemen yemeye başladıkları halde o vaktini bekleyerek sofra adabına dikkat ediyor. Bu sebeple Ebu Talip yeğenine bazen de ayrı sofra kurduruyor.
İşte bu fakir evde o geldikten sonra mala mülke bereket düştü. Her şey artıyor, her şey çoğalıyor. Ebu Talib'in evinde yokluk yerini bolluğa terk ederken Mekke başka bir hali yaşıyor. Kuraklık ve kıtlık bir salgın hastalık gibi her tarafı kasıp kavuruyor. Dağlar ve ovalar su, su diye inliyor gibi. Bu arada her kafadan bir ses geliyor. Her Mekkeli aklının erdiği kadar bir şeyler söylüyor.
Putumuz Lat'a halimizi arz edelim.
Hayır, Lat olur mu? Ancak uzla bu kuraklığa çare bulur.
Hayır, hayır. En iyisi Menat'ın önünde diz çökelim.
Konuşmaları dinleyen bir ihtiyar, kalabalığı titreten gür bir sesle...
Yazıklar olsun! Aranızda İbrahim peygamber evlatları varken, siz hala nelerden medet umuyorsunuz?
İhtiyarın hakim sesi ahaliyi toparladı. Ne demek istediği belliydi. Doğru Ebu Talib'in kapısına geliyorlar.
Ey Ebu Talip, kıtlığı görüyorsun. Çöl bile yağmura hasret. Bir damla su yok. Çocuklarımız ölmeye, hayvanlarımız kırılmaya yüz tuttu. Gel yağmur duasına gidelim. Neslinin bereketine belki rahmet ya.
Ebu Talip evden çıkıyor. Yanında güneş yüzlü yeğeni. Önde Ebu Talip ve sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkada kalabalık. Beytullah yolundalar. Hava müthiş sıcak. Gök ilalanmış gibi dupduru. Bulut namına bir şey yok.
Ebu Talip sırtını Kabe duvarına dayadı. Mübarek çocuk da bir eliyle Kabe'nin örtüsünü tutarken öbür elinin şahadet parmağını cilalı mavi göğe doğru uzatıyor. Hayret! O süpürülmüş gibi bulutsuz olan göğü bulutlar yemeğe koşan kocaman kuşlar gibi bir anda dolduruyor. Ve şimşekler, yıldırımlar, peşinden şakır şakır yağan yağmur. Öldüren hasret bitiyor. Dağ, taş suya kavuşuyor. Her taraftan derecikler koşturuyor. Ebu Talib'in çocukları sabahları kalktığında saçları dağınık, gözleri çapaklı olduğu halde sevgili peygamberimiz pırıl pırıl bir yüzle uyanıyor.
Devrin adetine göre zaman zaman Mekke'ye kâif denen kimseler geliyor. Bu kâifler insanların görünüşlerinden manalar çıkarıp istikballerine dair tahminlerde bulunuyorlar. Her gelişlerinde fakir zengin bütün tabakalardan halk çocuklarını getirerek onların önündeki uzun zamanı bilmek, meçhul istikbal perdesini aralamak istiyorlar. Bakın, yine şehrin meydanlık yerinde bir kalabalık var. Bir adamın başına toplanmış olanlar, ondan çocuklarına dair sırlar soruyorlar.
Kâif haberini duyan Ebu Talip de, sair Mekke seçkinleri gibi yeğenini alarak adama gidiyor. Vardıklarında etrafı çevrilmiş kâif hararetle anlatıyor. Amca yeğen kalabalığın dışından manzarayı seyrediyorlar. İşte tam bu sırada kâif sevgili peygamberimizi görüyor. Kâif bir an baktığı noktaya dikkatle süzdükten sonra hareketlerinde bir değişme başlıyor. Durum Ebu Talib'in nazarından kaçmıyor. Amca bir tedbirli adam. Ne olur ne olmaz. Yeğeniyle usulcacık oradan ayrılıyorlar. Biraz sonra önündekilerden başını kaldıran kâif şaşırdı. Efendimiz'i soruyor. Cevap menfidir. Sorduğu çocuk biraz önce gitmiştir. Bunun üzerine kâif konuşuyor. Hazır olanlar şahit.
Vallahi o çocuğun şanı yüce olacaktır.
sevgili peygamberimize o yetimlik günlerinde hizmetle şereflenenlerden biri de Ebu Talib'in zevcesi Fatıma Hatun. Yengesi yetim ve öksüz İnci'ye evlerine geldiği ilk andan itibaren bir anne şefkatiyle sahip çıkmış ve onu kırık kalpli günlerinde yalnız bırakmamıştır. Yüce Peygamber sonraki yıllarda bu asil ve müşfik kadını hiç unutmamış ve yengesini ihtiyar yaşında daima arayıp sorarak hatırını hoş tutmuştur. Efendimiz bir gün yengesinin vefat haberini alınca üzüntülerini şu kısa fakat derin sevgi yüklü kelimelerle dile getirdiler. "Bugün annem öldü," buyurdular. "Bu sözler sana ne devlet ey Fatıma anne. Kainatın seyyidinin seni annelik tahtına oturtmalarından daha büyük talih ne olabilir ki?"
TGRT sundu. 3. kasette buluşmak üzere, hoşça kalın.